Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Fervardin 1403, Hicri Kameri 3 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 12 Nisan 2024 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından Sırasıyla İsrail'in Gazze'deki cinayetleri üzerine Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı podcast'i ve dünyada su krizi konulu programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran geçici cuma imamı Siyonist rejimin kendi zeval sürecini yaşadığını belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı reisi İslamabad'a davet etti. Dışişleri Bakanı İngiltere ve Avusturyalı mevkitaşları ile görüştü. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcileri Siyonist saldırganların cezalandırılmasının gerekliliğini vurguladı. İran füzeleri Siyonistlerin korku rüyası haline geldi. Ve Dünya Sağlık Örgütü Gazze şeridinde Han Yunus'taki yıkımın boyutunun inanılmaz olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Tahran Cuma İmamı Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki cinayetlerini kınayarak korsan rejimin kendi zeval sürecini tecrübe ettiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî bugün Tahran Cuma namazı hutbelerinde İslam dünyasının ilk meselesinin Gazze olduğuna işaretle Gazze halkının sabır, fedakarlık ve mücadelelerinin zirvede olduğunu belirtti ve şöyle devam etti. Gazze halkı 33 binden fazla şehit verdi ve bu sahte rejime var gücüyle karşı koymaya devam ediyor. Siyonist rejim gerileme yaşıyor ve kendi kurduğu bir tuzağa yakalanmış durumda. Bundan kaçışı yok ve yok edilecek. Hüccetül İslam Sıddıkî, Müslüman hükümetlerin kendi halklarının talebinin tersini, Siyonist rejim ile ilişkilerini kesmediklerine değinerek, Diriliş cephesinin dirilişine, fedakarlığına ve kahramanlığına rağmen hükümetler görevlerini yerine getirmemekle kalmıyor, Amerika ve Avrupa'da çocukların ve kadınların kanını görerek Siyonist rejime yardım ediyor dedi. İsrail rejim ordusunu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırıları sonucunda 33.500'den fazla kişi şehit oldu, 76.000'den fazla kişi de yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pakistan'a davet edilen, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Pakistan'a davet eden Pakistan Cumhurbaşkanı, İslamabad'ın Tahran'la çeşitli alanlarda yakın işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti. İran Pers Haber Ajansı'nın haberine göre Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, dün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Pakistan'ın karşılıklı çıkarların olduğu tüm alanlarda İran'la yakın çalışmaya devam edeceğini ve daha da güçlendirileceğine dair güvence verdi. Asif Ali Zardari, Ramazan Bayramı nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tebrik ederken, iki ülkenin güvenlik sorunlarının aşılması için bilgi alışverişinin arttırılması gerektiğini de vurguladı. Zardari ayrıca İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıda sevdiklerini kaybeden ailelere ve İranlı devlet adamlarına başsağlığı dileklerini iletti. Pakistan Cumhurbaşkanı ayrıca insani kriz ve işgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladığı soykırımla ilgili endişelerini dile getirerek Gazze şeridinde acil ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İngiltere ve Avustralya Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde bölge ve Gazze şeridindeki son gelişmeleri ele alarak görüş alışverişinde bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Taraflar iki ülke ilişkilerinde ileriye yönelik bazı gelişmelere dikkat çekerken karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak çabaları sürdürme arzularını dile getirdiler. Emir Abdullahyan, Siyonist İsrail rejiminin Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği hava saldırısı ile ilgili olarak İngiltere'nin bu eylemi kınamazken eylemsiz kalmasını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı bölgeye barışın geri getirilmesinin tek etkili yolu olarak Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki soykırım ve savaş suçlarının derhal durdurulması gerektiği olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Tahran hiçbir zaman bölgede gerginlik yaratmaya çalışmadı. Ancak İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik terör saldırısına ve Amerika ile İngiltere'nin sessizliği, Siyonist rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu bölgedeki savaş çırtkanlığının sürdürülmesi ve genişletmesi konusunda teşvik etmek anlamına geliyor. Emir Abdullahyan şunları da ekledi. Krizin kökleri Kızıldeniz'de değil, Gazze'deki soykırımdır. Yapılan telefon görüşmesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bölgedeki gerilime değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nden iktidar talebinde bulunarak, tarafların kendilerine hakim olmamaları bölgedeki çatışmaların daha da büyümesine yol açabilir vurgusunda bulundu. Cameron, Kızıldeniz'deki gerilimin devam etmesinden duyduğu kaygıyı dile getirerek Filistin meselesine ilişkin şunları ekledi. Amerika, karşı tarafın kabul etmesi halinde mümkün olabilecek bir ateşkes planı sundu. Bu arada İran ve Avustralya Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Penny Wong da telefon görüşmesinde Filistin'deki durum ve ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin ve danışma mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, Tahran ile Canberra arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi sürecinde mevcut engellerin kaldırılmasına yönelik ortak çabanın altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırıda işlediği terör suçunu kınama talebine yanıt vermemesini eleştirerek bundan esef duyduğunu belirtti ve şöyle ekledi. Bazı batılı hükümetler uluslararası hukuku ve uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal eden bu terör eylemini kınamaktan kaçındı ve Siyonistlerin suçlarını desteklemeye devam ederek sadece İran'ın ihtilalini talep ediyorlar. İran Dışişleri Bakanı ayrıca savaşı ve soykırımı sona erdirmesi ve Gazze'deki Filistin halkını aç bırakması için İsrail rejimine baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Yapılan telefon görüşmesinde Avustralya Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırıyla ilgili endişelerini anladığını vurgulayarak İran'a itidal çağrısında bulundu. Avustralyalı bakan ayrıca gerilimlerin ve karşı önlemlerin artması ve savaşın kapsamının bölgenin toleransının ötesinde kontrol edilemeyen sonuçlarla genişletilmesi konusunda endişelerini de dile getirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki diplomatik tesislerine yönelik saldırısını kınaması gerektiğini belirtti. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü füze saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırı sonucunda generaller Muhammed Rıza Zahedi ve Muhammed Hac Hadi affedersiniz, Muhammed Hadi Hacı Rahimi ile 5 silah arkadaşı şehit oldular. Bu konuda muhabirimizin dün akşam verdiği haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği şunları söyledi. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza yönelik menfur saldırısını kınasaydı ve ardından faillerini yargılasaydı, belki de İran'ın bu asi rejimi cezalandırma zorreti ortadan kalkardı. Bu tutum, İran'ın daimi temsilciliği tarafından kısa bir açıklamayla duyuruldu. Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği saldırının ardından İran'ın bu suça vereceği tepkinin gölgesi İsrail'in üzerine ağır basıyor. Uluslararası geleneklere göre diplomatik yerlere yönelik herhangi bir saldırı, uluslararası hukuka göre karşı tedbir hakkını meşru ve mümkün kılmaktadır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri sert ve üzücü bir yanıt sözü verdiler. Aynı bağlamda İmam Hamene'yi çarşamba sabahı Ramazan bayramı namazı hutbesinde İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısına atıfta bulunarak şunları vurguladı. Uluslararası gelenekte herhangi bir ülkenin konsolosluğuna ve büyükelçiliğine yapılan saldırı o ülkenin topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul edilir ve şeytani Siyonist rejim bu suçtan dolayı cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır. Son yıllarda Siyonist rejimin yetkililerinin kabusu haline gelen İran'ın uzun menzilli balistik füzeleri mevcut durumda Şam'da son dönemde yaşanan terör saldırısına yanıt vermesi için İslam Cumhuriyeti'nin en önemli seçeneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Amerika Savunma Bakanlığı hazırladığı bir raporda İran'ın füze gücünü Batı Asya'nın en büyük füze gücü farklı füze türlerinin oluşan bir güç olarak tanımlıyor. Burada İsrail'i vurabilecek İran yapımı 9 füzesini tanıtacağız. 1. Horemşer 4 füzesi. Menzili 2000 kilometre, uzunluğu 13 metre, çapı 1,5 metre, ağırlığı 30 ton, savaş başlığı ağırlığı 1500 kilogram, hızı atmosferin dışında 16 mah, atmosferin içinde 8 mah. 2. Hac Kasım füzesi. Menzili 1400 kilometre, uzunluğu 11 metre, çapı 85 ila 95 santimetre, ağırlığı 7 ton, savaş başlığı ağırlığı 500 kilogram, hızı 5 mah.
3. Hayber Şekem füzesi, menzil 1450 kilometre, uzunluk 10.5 metre, çap 800 milimetre, ağırlık 4500 kilogram, savaş başlığı ağırlığı 500 kilogram, hız saatte 5000 kilometreden fazla. 4. Sicil füzesi, menzil 2000 ila 2500 kilometre, uzunluk 17,57 metre, çap 1,25 metre, ağırlık 23 ton, savaş başlığı ağırlığı 500 kilogramdan fazla, hız 12 ila 14 mach ve 5. Pave füzesi, menzil 1650 kilometre, uçuş yüksekliği 50 metreden az, hız 600 ila 9 kilometre saat. 6. Feta 2 füzesi, menzil 1400 kilometreden fazla, uzunluk 12 metre, çap 1. kısım 880 santimetre, 2. kısım 50 santimetre, ağırlık 3500 ila 4100 kilogram, savaş başlığı ağırlığı 500 kilogram, hız 5 mach. 7. Kadir füzesi, menzil 1950 kilometreye kadar, uzunluk 15,5 ila 16,5 metre, çap 1,25 metre, ağırlık 17.480 kilograma kadar, savaş başlığı ağırlığı 700 ila 1000 kilogram, hız yaklaşık 9 mach. 8. Emad füzesi, menzil yaklaşık 1700 kilometre, uzunluk 15,5 metre, çap 2,18 metre, ağırlık 1750 kilogram.
Gazze şehrinde ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü, Han Yunus'taki yıkımın boyutunun inanılmaz olduğunu belirtti. İran'ın bugünkü haberine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altındaki Filistin temsilcisi Richard Pipercorn, Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'nin yıkıldığına dikkat çekerek Gazze'de bir dizi hastanenin yeniden inşasına destek almayı planladıklarını ifade ederek açıkça Gazze'de ateşkes olmalı dedi. Piperkorn, Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'nin mezarlarla dolu olduğunu, bazı cesetlerde kefen bile bulunmadığını belirterek, Gazze şeridindeki 9 bin hastanın tedavisi için Gazze şeridindeki diğer hastanelere nakledilmesi gerektiğini vurguladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinde son 7 ayda işlediği cinayetlerin ve suçların yoğunluğu, uluslararası toplum benzeri görmemiş bir hamle ile bu rejime silah satışını ve sevkiyatını durdurmayı düşünecek kadar haksız ve savunmasız hale gelmiştir.
Chicago polis memurları trafik suçları nedeniyle siyahi bir genci vurarak öldürdüğü siyahlara yönelik ırk ayrımcılığı ve şiddet Amerikan tarihi kadar eskidir ve her zaman Amerikan toplumunun nefret edilen özelliklerden biri olarak görülmüştür. Bu bağlamda WWTTW haber sitesinde yer alan habere göre olayla ilgili sosyal ağlarda yayınlanan videoda Chicago polisi 26 yaşındaki sürücü Dexter Reed'in arabasına emniyet kemeri takmadığı için durdurdu ve bağırarak sürücüden arabanın kapısını açmasını istedi. Fakat siyahi genç sürücü bilinmeyen nedenlerden dolayı bu emre uymayınca polis güçleri siyahi sürücüye ateş açtılar. Polisin 41 saniyede 96 kurşun sıktığı olayda 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken bir polis memuru da yaralandı. Bu arada Chicago'nun siyahi belediye başkanı Brandon Johnson 26 yaşındaki genç adamın ailesiyle görüştükten sonra şunları söyledi. Bir belediye başkanı ve iki siyahi oğlunun babası olarak başka bir siyahi adamın polis tarafından öldürüldüğünü görmek beni şahsen çok üzdü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunduk. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsrail'in Jenin kampında 2002'de işlediği suçlarla ilişkin bir inceleme ile ilgili. Mart 2002'nin sonunda İsrail ordusu kötü şöhretli ve nefret edilen Başbakanı Ariel Sharon emriyle Filistin topraklarına çok büyük bir askeri saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı 1967'den bu yana bu topraklarda yapılan en büyük askeri operasyondu. Siyonist ordu Ramallah, Tulkarem, Kalkilya, Nablus, Beit Lahim ve Cenin'e saldırdı. Amaç Batı Şeria'nın önemli nüfus merkezlerini kontrol altına almaktı. İsrail ordusu 3-17 Nisan 2002 tarihleri arasında dönemin Başbakanı Ariel Sharon emriyle Cenin mülteci kampına saldırdı. İsrail ordusu 150 tank, zırhlı personel taşıyıcı, helikopter ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra 2 piyade taburu, komando timi ve 12 zırhlı bordozerden oluşan yoğun bir şehir çatışmasında kampı ezdi. Bu savaşta 52 Filistinli şehit oldu, 23 Siyonist asker öldürüldü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 52 Filistinli şehidin 22'si sivildi. Uluslararası Af Örgütü'nün bu katliama ilişkin raporunda şöyle deniliyor. Bu savaş sırasında Filistinliler, Filistinli vatandaşlar, kamp dışındaki Filistinli ve yabancı gazeteciler ve diğerleri arka arkaya saldıran savaş helikopterlerinden kamptaki evlere yüzlerce roket atılmasına tanık oldular. Cenin mülteci kampına doğru ateş açıldığı görüntüsü, askeri uzmanlar ve medyada dahil olmak üzere bu hava saldırılarına tanık olanların çok sayıda Filistinlinin öldürdüğüne inanmalarına yol açtı. 4-17 Nisan tarihleri arasında mülteci kampı ve ana hastanesinin etrafındaki sıkı kordon, dış dünyanın kampın içinde neler olup bittiğini bilme olasılığının olmadığı anlamına geliyordu. Uluslararası Af Örgütü bu raporda diğer vakaları da belgeliyor. Cinayetler, Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanılması, tutuklulara yönelik işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, yiyecek ve suya erişim eksikliği, tıbbi ve insani yardımın engellenmesi ve mal varlıkların ve kentsel altyapının yaygın şekilde tahrip edilmesi. 2002 baharında İnsan Hakları Merkezi tarafından bu kampa gönderilen üniversite profesörü, siyasi aktivist ve bağımsız gazeteci Jennifer Lowenstein, raporunda bu konuya ve medyanın bu katliama kayıtsız kalmasına değinerek şöyle yazıyor.
İlk başta doğru hedefe vurup vurmadığımı bilmiyordum. Karşımda bir harabe manzarası vardı. Yaşlı bir adama mülteci kampının nerede olduğunu sorduğumu hatırlıyorum. Bana baktı ve eliyle harabeyi işaret ederek şöyle dedi. Kamp. İşte o zaman kampın yıkımının ne kadar felaket olduğunu anladım. Bir enkaz yığınından diğerine dolaştım ve çoğu zaman ne gördüğümü bile anlamadım. Zemin çamurluydu ve kadını ve çocuklar da dahil olmak üzere insanlar mal varlıklarını kurtarmaya acil sağlık ekiplerine yardım etmek için çöken binaların etrafındaki yolları açmaya ve kurbanları bulmaya çalışıyorlardı. Kampta ağır ölüm kokusu vardı. İnsanların korkunç ölüm kokusundan bahsettiğini duymuştum ama o zamana kadar böyle bir şey yaşamamıştım. Kalabalıktan uzaklaşıp hastanenin arkasındaki alana bakan platformdan yukarı çıktım. Orada personel ölüleri beyaz çarşaflara sarıyor ve güneşin altında yere koyuyordu. Bu ceset sırasının arkasında ölenlerin cesetleri hasarlar neden olmasın diye aceleyle mezarlar kazıldı. Her ne kadar bu felaketin failleri bu düzenlerin, silahların ve bombaların yaptıklarını kimsenin filme almasını istemese, ben ve birkaç yabancı gazeteci bu felaketin etkilerini gördük. Açıkça görülüyor ki saldırganlar yabancıların elektrik, su, yiyecek ve tıbbi malzeme sağlanmadığını, kimsenin içeri girip çıkmasına izin verilmediğini bilmesini istemiyorlardı. Askerlerin aile fotoğraflarını nasıl yaktığını kimsenin bilmesini istemiyorlardı. Filistinliler mutfağın tencere ve tavalarına idrarlarını ve dışkılarını yaptılar. Çocukların oyuncaklarını yırttılar ve her şey bittiğinde bir grup gülerek dondurma yedi. Yardım ve kurtarma kuruluşları kuşatma altındaki halka insani yardım malzemesi gönderemedi. Kamp hastanesinin ve yaralıların görüntüleri kaydedilmedi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Haydut İsrail'in dizgilenecek mi başlığını alıp taşıyor. Son 6 ayda bir yandan Siyonistlerin işlediği sayısız suç, bir yandan da İsrail'in işlediği savaş suçları karşısında ülkelerin ve uluslararası kuruluşların gevşekliği ve eylemsizliği hayret vericidir. İşte bu olay, işgal altındaki topraklarda İsrail'in daha fazla küstahlaşmasına ve zulmüne yol açtı. Temeli sömürgecilik olan İsrail'in parçalanması insani ve uluslararası bir zorunluluktur. Yaklaşık 33.500 şehit, 75.000'den fazla yaralı ve 7.000 kayıp ve Gazze'nin son 6 aydaki kapsamlı yıkımı dışında İsrail'in 1 Nisan suçları farklı açılardan incelenebilir ve Gazze'deki savaşta mevcut birçok denklemi değiştirebilir. İsrail bu tarihte birçok operasyonda Cenevre Sözleşmesi'ni, Viyana Sözleşmesi'ni ve Roma tüzüğünü ihlal etti. Birincisi, İsrail ordusu 1 Nisan sabahı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki 2 haftalık operasyonun başarıyla sonlandırıldığını ve oradan çekildiğini duyurdu. El Şifa Hastanesi'ne yönelik 2 hafta süren kuşatma ve saldırı bu tıbbi kompleksin yıkılmasına ve tamamen kapatılmasına neden oldu. Hastane sadece hasta ve yaralarını tedavi gördüğü bir yer değil, İsrail'in Gazze saldırısının ardından binlerce Filistinli mültecinin sığındığı haline gelmişti. İsrail güçlerinin geri çekilmesinin ardından hastane içinde ve dışında elleri ve ayakları bağlı, işkence izleri taşıyan onlarca ceset ya da patlamayla parçalanmış ya da İsrail tanklarının altında ezilmiş cesetler bulundu. Yayınlanan videolara göre hastalar bakımsız ve yiyeceksiz bir şekilde kilit altında tutuluyor ve terk ediliyordu. İsrail askerliğinin Şifa Hastanesi'ni ve aralarında hastalar ve sağlık personelinin, gazetecilerin ve hastanede bulunan mültecilerin de bulunduğu sivillere yönelik saldırısı, dördüncüsü, Cenevre Sözleşmesi'nin 1949'da kabul edilen çeşitli maddelerin açık bir ihlalidir. Savaş sırasında sivillerin korunması alanında 18. ve 19. sözleşmeler ile 1977 yılında onaylanan ek protokollerin hükümleri de dahildir.
İkincisi, saatten sonra İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna füze saldırısında bulundu ve binanın yıkıldığı haberi geldi. Aralarında İslam Devrimi Muhafızları'nın Kudüs Gücü Suriye ve Lübnan Şubeleri Komutanı General Muhammed Rıza Zaydi ve yardımcısı Muhammed Hadi Hacı Rahimi ile birlikte 5 Devrim Muhafız Ordusu mensubu ve bazı Suriyeli ve Lübnanlı vatandaş şehit edildi. Bu saldırı yalnızca İran konsolosluğunun ev sahibi ülke olan Suriye topraklarına yönelik saldırının açık bir örneği değil. Aynı zamanda İsrail'in diplomatik alanda İran vatandaşlarına yönelik bir terör saldırısıydı. İsrail son 6 ayda terör eylemleriyle savaşın kapsamını genişletmek amacıyla en az 3 ülkeyi Suriye, Lübnan ve İran'a hedef aldı. İsrail'in 1 Nisan eylemi Viyana Sözleşmesi'nin ihlaliydi. 24 Nisan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'nin 31. maddesine göre konsolosluk yerlere bu maddede öngörülen ölçüde dokunulmazlığa sahiptir. Bu tür eylemlere karşı önlem alınmaması artan etki ve sonuçlara neden olabilir. Üçüncüsü, aynı günün akşamı Gazze Şeridi'nde gıda dağıtmaya giden Dünya Merkezi Mutfak Örgütü'nün 7 yardım çalışanı geri dönerken İsrail'in hava saldırısında şehit oldu. Bu yardım kuruluşunun kurucusuna göre İsrail onları sistematik bir şekilde ve arabalara tek tek ile hedef aldı. Gazze'deki üst düzey bir Birleşmiş Milletler İnsani Yardım etkilisi şunları söyledi. İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana bu bölgede 200'den fazla yardım görevlisi öldürüldü. Hiç şüphesiz insani yardım kuruluşlarına yönelik bu tür saldırıların amacı onların eylemlerini durdurmak ya çalışmak faaliyetlerini sürdürmeleri için terör ve vahşet yaratmak, Filistin halkını aşağılama ve Gazze halkını açlığa mahkum etme politikasını sürdürmektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Siyonist İstihbarat ve İç Güvenlik Örgütü'nün eski başkanı İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Refah şehrine olası saldırısını felaket olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz günlerde Amiya Yolon Refah şehrine olası bir saldırı konusunda uyarda bulunarak bu konunun insani bir felakete yol açacağını, Filistin halkının yanı sıra çok sayıda İsrail askerinin de ölümüne neden olduğunu belirtti. Öte yandan son 24 saatte Han Yunus'ta 13 Filistinlinin daha şehit olması gündemde duyuruldu. Şehitlerin ve yaralıların sayısı gittikçe artıyor ve Dünya Sağlık Örgütü de şifa hastanesi harabeye döndü şeklinde bir rapor yayınladı. İsrail rejiminin Gazze konusundaki soykırım işlemesi ve bunun ısrarla sürdürmesi konusu gündemde biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz hep konuşuluyor, analiz ediliyor. Bunun boyutları aslında inceleniyor ve aslında daha geniş bir ebatta bölge ülkelerini de bu savaşa dahil etme çabası çok konuşuluyor değerli dinleyicilerimiz. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin konsolosluğunun hedef alınması gibi olaylardan hareketle bu çırpınışların nereye kadar süreceği konusunu uzman konuğumuzun görüş ve penceresinden sizlere aktaracağız sohbetimizde. İras Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ayrıca programı başlamadan önce mübarek Ramazan bayramını için Müslüman alemini Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlı vesile olsun.
Amin. Çok teşekkür ederim. Biz de senin bayramımızı kutluyoruz efendim. Şimdi konumuza girecek olursak Abbas hocam, bu İsrail rejiminin son saldırıları ve aslında hareketliliklerine baktığımızda galiba herkesi bu savaşa dahil etme gibi bir planı var. Özellikle bunun başında da İran geliyor bildiğiniz gibi. İran'ın buna olan bakışını, bu saldırılarla ilgili politikalarla ilgili nasıl görüşlerinizi açıklıyorsunuz? Buradan başlayalım. Yine de konuyla ilgili varsa sorulara bakacağız sizin efendim.
Tabii doğru tespitte bulundunuz. Siyasi rejim, artık sosyalist rejim ve onun başında şey, katil Netanyahu artık tam bir çıkmaz içerisindedir. Daha 7 Ekim'den beri bugüne kadar her ne kadar katliam, soykırım, etnik temizlik, çılgın çocuk demeden katlettiği insanlara rağmen ki 33 bini aştı. Bunun içerisinde 26-27 bini çocuk kadın olmasına rağmen bir ay boyu değindiğinde mesafe kat etmediğinden dolayı ve hiçbir şekilde ne Hamas'ı bitirebildi, ne direnişi kırabildi, ne Filistin'e oradan göçe zorlayabildi. Dünya kamuoyunda vicdanında tamamen mahkum edilmiş bir vaziyettedir. Bu nedenle dolayı tabii çok biliyoruz. Hani Uluslararası Ceza Mahkemesi, Lahey ve Ak Divanımız için. Bu nedenle dolayı belki son sürtüşler olarak başka ülkelere bu işe dahil ederek olayı Filistin, İsrail, Filistin, Siyonist seçimi meselesinden Yahudilerle İranlılar arasında ya da Yahudiler İslam dünyası arasında savaşa karıştırmak için bu bir günde tabalar içerisindedir. Ama dediğim gibi bu da hiçbir Siyonist rejimini yıkılıştan ve tabi ki Netanyahu'yu savaş dışarı yargılanmaktan kurtarmayacaktır. Buna imkan yoktur. Çünkü görünen aleyhine bir şekilde bu çağda bir soykırım ve etnik temizliğine karşı karşıyayız.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Amerika ve yani batılı ülkelerin bu gündemle ilgili tutumları konuşuluyor. Özellikle Amerika'nın bu soykırımın yaşandığını bile bile Siyonist İsrail rejimine hala desteklerini sürdürmesini siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Hiç fark etmez. Çünkü Amerika'nın bir izni zaten Siyonist İsrail'in yanındadır. Ona hiçbir şüphemiz yok. Onun zaten başka türlü davranışlar biz ona şüphe ederiz. Amerika'nın emperyalizmi, İngiliz, Fransız, Avrupa, bir de hepsi Siyonist rejiminde. Zaten bu dünya sıklası. Amerikalı yetkiliye bir reportaj uzatsak. Desek ki arkadaş sen niye Siyonist rejimini destekliyorsun? Mesela yedin gizden izlesin. Ya arkadaş der ki sen bir sandı üretlerini sorsana. 56 İsrail ülkesinden hangisi Siyonist rejime savaşı açtı? 56 İsrail ülkesinden hangisi İsrail'in yanında değil? 56 İsrail ülkesinden hangisi İsrail'le ticari askeri ilişkilerini bitirdi? 56 İsrail ülkesinden hangisi İsrail'le normalleşmeyi durdurdu? Bunlar bize cevap vermezler mi? Verildi. O zaman cevabımız olacak. Arkadaş siz kendinize bakın derler. 1,5 milyar Müslümandan kaç İsrail'de ilişkisini kopardı. Yani İsrail'i uluslararası zizam açmışsınız dedi. Hangisi? Yani söylenen başka yere bakalım. Bu İsrail'e kesilen, bu İsrail'e yani en basit su gitmesin, akaryakıt gitmesin, yüzek gitmesin, içecek gitmesin, çelik gitmesin, geçmesin bir yerden savaştırmış. Bu nedenle dolayı İsrail'e ve Amerika'ya biz bir susmayalım. Bu emperyası olduğu için bunu zaten yapacak. İslam ülkelerine bakalım. İslam ülkelerinin durumu ortada olurken boş verin Amerika'nın bir izmini ya da İngiliz'in de Fransa'yı. Siz bu etrafındaki komşularınıza bakın, kalanı zaten kolay.
Doğrudur. Efendim şimdi bu diplomatik yerlerin saldırıya uğraması konusuyla ilgili de çeşitli yorumlar geldi, analizler duyduk gündemde. İran'ın konsolosluğunun hedef alınmasını siz uluslararası ve diplomatik meseleler çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Bu tam bir aziyet, tam bir nedenler, atasözü tarihsizlik halidir. Çünkü bu çok eskiden beri birçok konvansiyondan 1963, 67, 73 birçok konvansiyonun uluslararası göre diplomatik şeyler, elçilikler, büyükelçiler her ülkenin kendi toprağına sahip ve buna resmen savaşlaşmak deniyor. Ve bunu artık düşünün, İkinci Dünya Savaşı'nda bile buna hürmet gösteren saldırganlar şimdi İsrail Devleti'nin başka birçok ülkede, başka bir ülkenin, karşı dair bir ülkenin ne derler, toprağına saldırması doğrudan dolayı bu bir çıkmazın, bir ne derler şey, hakikaten bir çaresizliğin simgesidir, göstergesidir. Ve bu nihayetinde uluslararası bir suçtur. Çünkü başka ülkeler toprağında başka bir ülkeye saldırmak hakikaten bir uluslararası alanda bu mutlaka hesap sorulur. Yani bir gün mutlaka normalleşme sürecinde Siyonist rejim, onun başındaki katil veya terörist Netanyahu ve diğerler bu işi yapanlar uluslararası mutlaka ceza mahkemesine yedirilecekler. Ama bundan da sonra salamayacak lazım. Bu bir nedenler tehliktir, bu bir provokasyon eylemidir. Tam o da şey oldu, İranlı komutanlar şehit oldular. O için başka grubudur, işletim mücadele için orada toplanmışlar ama maalesef dediğim gibi İsrail devleti hiçbir kural kaydı tanımadığı için kimi zaman Birleşik Devletler'in binalarına saldırıyor, kimi zaman Birleşik Devletler'in binalarına, kimi zaman Kızılhat'a saldırıyor, kimi zaman kiliselere saldırıyor, camilere saldırıyor, askeri şeylere saldırıyor, müddetli kamplara saldırıyor. Bu nedenle dolayı bunu bir açıklaması olamaz. Mümkün değil yani bunun hiçbir şekilde. Ama dediğim gibi camiye saldıran, kiliseye saldıran, içicilerden Birleşik Devletler'in verilen orduna dağıttığı yemek mutfağa saldıran, okullara saldıran, artık onun köyüne saldırması çok normaldir. Deyim yerinde ise devletin neredeyse yeridir diye Netanyahu ve İsrail yüzümüzü söyleyebiliriz.
Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Hafız Hocam.
Ben teşekkür ederim. Bir diğer şeyinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Siz de efendim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bu misafiretimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Gazze krizi ve İsrail rejiminin sürdürdüğü soykırım saldırılarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşan edek. Hoşçakalın.
Oslo anlaşmaları gerçek bir barış süreci miydi? İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcastimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İsrail'in Oslo anlaşması hakkındaki yalanlarını ele alacağız. Eylül 1993 yılında Siyonist rejim ve Filistin Kurtuluş Örgütü Amerikan Başkanı'nın huzurunda Beyaz Saray bahçesinde Oslo adında bir anlaşma imzaladı. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat, İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı daha sonra anlaşma nedeniyle Nobel Barış Ödülünü aldı. O tarihe kadar ırkçı rejim Filistin'in gelecekteki kaderi konusunda ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile doğrudan müzakereleri reddediyordu. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ile doğrudan müzakere etmek yerine Ürdün'le müzakere etmeyi tercih ediyordu. Fakat 1980 yılı ortasında pozisyonunu değiştirdi. Bu değişimin nedeni ise bu sahte barışta gördüğü menfaatlerdi. İki taraf nihayet 1993 yılında halka açık olarak bir araya geldi. Amerikalıların gelişi aynı zamanda Oslo Anlaşması'nın da sonuçlanmasına yol açtı. Oslo Anlaşmaları Eylül 1993'te Beyaz Saray'da tüm bu dram ve sahnelemeyle imzalandı. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın sona erdiği ilan edilen bir anlaşma. Fakat Oslo sürecine ilişkin iki temelsiz ve yanlış efsane mevcuttur. Birincisi, Oslo gerçek bir barış süreciydi. İkincisi ise Yasser Arafat, İsrail'e karşı bir terör operasyonu olarak ikinci intifadayı kışkırtarak bu süreci kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattı. İlk efsane bir çözüm umudu yarattı. Ama başarısız olunca suç kimi işaret eden bir oyuna dönüştü. İsrailli aşırılık yanlıları suçlamayı Filistinli liderlere doğrulttu. Filistinlerin başka bir versiyonu ise Yasser Arafat'ı suçladı. Başka bir grup ise Filistin Kurtuluş Örgütü liderinin 2004'teki ölümünden sonra ortaya çıkan çıkmazdan Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Tüm bu senaryolar Oslo barış sürecinin asla gerçek olmadığını ortaya koyuyor. Daha da önemlisi Oslo anlaşmasının uygulanması için imkansız olan bazı koşullar mevcuttu. Yasser Arafat'ın imzaladıktan sonra Oslo taahhütlerini yerine getirmediği iddiasının araştırılmasına da gerek yok. Zira kendisi imkansız taahhütlerini yerine getiremezdi. Örneğin Filistinli yetkililerden işgal altındaki topraklarda herhangi bir direniş faaliyeti yürütmemeleri istendi. Aslında Arafat'ın anlaşmaları tartışmasız kabul etmesi bekleniyordu. İsraillilerin de istediği şey ve gerçekten de mevcut olan durum. İsraillerin önerisine göre Filistin devletinin geleceği bağımsız bir ekonomiye ve dış politikaya sahip olmamasıdır. Yalnızca iç konularda kendi kendini yönetiyordu. Oslo Anlaşması'nın başarısızlığını anlayabilmek için daha çok inceleme yapılması gerekmektedir. Aslında bu anlaşmada iki prensip yanıtsız kaldı. Birincisi, barışın özel temeli olarak coğrafi veya bölgesel bölünmenin önceliğiydi. İkincisi ise Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının reddedilmesi ve müzakere masasından kaldırılmasıydı. Yahudiler Filistin topraklarının %80'inden fazlasını kapsayan bir alanda İsrail rejiminin kurulmasını önerdiler. Komite ayrıca orijinal öneriyi kabul ederek rakamı düşürdü. Müzakerecilerin her birinin bahsettiği toprak ve barış söylemi. Amerikalıların İsrail'in bu alanda başarılı olması için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalmadı. Filistin liderleri asla bölünmeyi istemediler. İşgal planı her zaman Siyonistlerin ve İsraillerin planı olmuştur. Ayrıca İsraillerin gücü arttıkça toprak taleplerinde de artış yaşanıyordu. Filistinli partiler Oslo koşullarını yalnızca daha az kötü ve gündeminin bir parçası olarak kabul ettiler. Fakat burada şunu da belirtmekte fayda olacak. Şöyle ki, hiçbir yerli ulus güçlü bir baskı olmaksızın ana vatanını bir başka nüfusla paylaşmak istemez. Oslo sürecinin barışa ulaşmak için adil bir süreç olmadığını, mağlup ve sömürgeleştirilmiş bir ulusa zorla dayatılan bir uzlaşma olduğunu kabullenmek gerekir. Öte yandan Oslo'da iki hükümet kurma çözümüne ilişkin bazı tartışmalar yaşandı. Aynı bölünme tartışması gibi. Fakat farklı kelimelerle. Filistin devleti kurma vaadi dünya ve bazı yerel halklar için ikna ediciydi. Fakat bunun aslında boş olduğu kısa süre içinde anlaşılmış oldu. Nihayet 2000 yazında bazı Filistinli aktivistler, akademisyenler, politikacılar destekledikleri sürecin İsrail ordusunun işgal altındaki topraklardan gerçek anlamda geri çekilmesini içermediğini ve gerçek bir devlet kurma vaadinde bulunmadığını fark ettiler. Evet, gizem çözülmüş oldu. Bununla birlikte 2000 yılının sonbaharında Filistinlerin çaresizlik duygusu ve ikinci intifadası da yaşandı. Oslo barış süreci bölünme ilkelerine bağlı kaldığı için başarısız olmadı. İlk anlaşmada İsrailler 5 yıllık ara dönemden sonra Filistinleri sıkıntıya sokan 3 konuyu müzakere etmek için söz vermişlerdi. Bu 3 mesele Kudüs'ün kaderi, mülteciler ve Yahudi yerleşimciler meselesinden oluşuyordu. Bu ara dönemde Filistinliler yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini kanıtladılar. Fakat 5 yıl sonra Filistinliler konuyu tartışmaya hazır hale gelince ikinci aşama hiç başlamadı. Benjamin Netanyahu, Filistinlilere yönelik kötü muamele nedeniyle ikinci aşamaya geçemeyeceğini iddia etti. Bu sözlerin hepsi yalandı. Siyonist rejim başbakanı Yitzhak Rabin'e düzenlenen suikastle Oslo süreci durdurulmuştu. Rabin'in İsrail'e bir aşırılık yanlısı tarafından öldürülmesinin ardından Netanyahu 1996 yılında kabinesini kurdu. Netanyahu'nun Oslo anlaşmasına açıkça karşı çıkması bu süreci frenlemiş oldu. İşin komik tarafı ise müzakereler başarısızlıkla sonuçlandığında İsrailli politikacılar yerine Filistinli liderlerin Oslo'yu yok etmekle suçlanmasıydı. Filistinlerin geri dönüş hakkının müzakere gündeminden çıkarılması, Oslo anlaşmasının yanlış bir süreç olduğunu gösteren ikinci neden oldu. Mülteci meselesine dikkat edilmemesi yeni bir şey değildi. Mülteciler en başından beri sürekli baskı altında bulunmaktalardı. Oslo anlaşmasında mülteciler meselesi madde ve fıkralar arasında kaybolmuştu. Elbette bu anlaşmada Filistinli ortak Yasir Arafat'ın ihmalinin de rolünü belirtmek gerek. Nihayetinde herhangi bir değişiklik olmadı. Aslında ırkçı rejim Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını barış yolunda Filistinlerin kışkırtması ve fitnesi olarak tanımladı. Oslo anlaşmalarını korumaya yönelik son girişim olan 2000 Camp David toplantısında mülteciler konusuna daha iyi bir şekilde yaklaşılmadı. Nihai müzakereler temelde diğer konuların yanı sıra tüm Filistinlilerin geri dönüş hakkının tamamen reddedilmesini de içeren planı Filistinlilere kabul ettirmek için İsrail-Amerikan ortak çabası sayılırdı. Söz konusu planda Filistinlilerin yalnızca Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere dönmesine müsaade ediliyordu. Elbette müzakereye katılan herkes bu alanların insanlarla dolu olduğunu ve daha fazla insanı çekebilecek kapasiteye sahip olmadığını biliyordu. İsrail'in işgal ettiği diğer bölgelerde ise mültecilerin dönüşü için başka bir alan vardı. Müzakerelerin bu kısmı sadece anlamsız bir jest sayılırdı. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse bu toplantı gerçek bir çözüm olmaksızın olası her türlü eleştiriyi bastırmak için yapıldı. Dolayısıyla 1990'lardaki barış süreci sahte ve asılsız bir barış süreciydi. Aslında Oslo süreci en iyi yorumla askeri bir transfere ve İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi üzerindeki kontrolünün bir nevi sıfırlanmasına dönüştü. Ayrıca birçok bölgede Filistinlilerin hayatlarını eskisinden çok daha kötü bir duruma sokmuştu. ...1995 yılından sonra Oslo anlaşmalarının etkileri acı verici bir şekilde görülmeye başladı. Barışçıl olması gereken anlaşma Filistin toplumunu yok etti. 1996'da Netanyahu'nun gelişinden sonra Oslo anlaşmaları barış söylemi haline geldi. Sahadaki gerçeklikle kesinlikle hiçbir alakası olmayan sözler. Oslo süreci işgal altındaki toprakları bir felaket coğrafyasına dönüştürmüştü. Bu anlaşmadan sonra Filistinlerin yaşam kalitesi eskisinden çok daha kötü olmuştu. 1994 yılında İsrail Yasir Arafat'ı Oslo anlaşmalarının sahada uygulanmasını kabul etmeye zorladı. Anlaşmaya göre Batı Şeria ünlü A, B ve C bölgelerine bölündü. C bölgesi doğrudan İsrail tarafından kontrol ediliyordu ve Batı Şeria'nın yarısını kapsıyordu. Bu bölgeler içinde ve birinden diğerine hareket neredeyse imkansız hale gelmişti. Hatta Batı Şeria Gazze Şeridi'nden tamamen ayrılmış ve iletişimleri kesilmişti. Öte yandan Gazze Şeridi, Filistinler ve Yahudi yerleşimciler arasında bölünmüştü. İşin komik tarafı ise Yahudi yerleşimcilerin sıklıkla su kaynaklarını ele geçirmeleri ve etrafı dikenli tellerle çevrili kapılı yerleşimlerde yaşamalarıydı. Dolayısıyla sözde barışçıl Oslo Anlaşması'nın nihai sonucu Filistinlerin yaşam kalitesinin daha da kötüleşmesinden ibaretti. Anlaşma aynı zamanda Arafat'ı Filistinlerden gelecek taleplerden veya onların acılarını dindirmeye yönelik her türlü öneriden peşinen vazgeçmeye zorladı. Camp David'de olup bitenlere dair inandırıcı ve güvenilir bir rapor bulunmaktadır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hazırladığı İsraillerin Yasir Arafat'ın sabote edildiği iddiasını yalanlayan bir rapor. Söz konusu raporda Arafat'ın Oslo'dan sonraki yıllardaki temel sorununun işgal altındaki topraklardaki Filistinlerin yaşamlarının eskisinden çok daha kötü hale gelmesi olduğu belirtiliyor. İki Amerikalı yetkiliye göre Arafat oldukça mantıklı bir şekilde İsrail'in Filistinlerin barış sürecinin yararlılığına olan inancını yeniden tesis etmek için adımlar atması gerektiğini öne sürdü. Müzakere telaşının sadece İsrail'in talebi değil, aynı zamanda Amerika'nın aptalca baskısı olduğunu da belirtmek gerek. Kendi mirasını bırakmayı düşünen Bill Clinton'un başkanlık döneminin sonuydu. Yasir Arafat potansiyel müzakere alanları olarak iki önemli öneride bulundu. Öneriler olaylandığı takdirde Filistinlerin yaşam standartlarının gerçekliğini iyileştirebilir. İlk öneri yerleşimcilerin sömürgeciliğinin ve Oslo'dan sonra artan Batı Şeria'daki yoğun yerleşimlerin azaltılmasıydı. İkincisi ise İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük zulmüne, tekrarlanan toplu cezalarına, yargısız gözaltılarına ve kontrol noktalarında tekrarlanan aşağılamalara son verilmesiydi. Tümü yerli nüfusun bulunduğu herhangi bir bölgede gerçekleştirildi. Amerikalı yetkilinin belirttiğine göre İsrailliler hiçbir konuda politikalarını değiştirmekten yana değillerdi. İsrailliler o kadar sert bir tutum benimsemişlerdi ki Arafat'ın başka seçeneği yoktu. Beklendiği gibi müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrailliler Yasir Arafat'ı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı. Rejimin bir başka efsanesi de ikinci intifadanın Yasir Arafat'ın planladığı bir terör saldırısı olduğunu dünyaya anlatmakta ısrar etmeleridir. Fakat gerçekte ikinci intifada Oslo ihanetine karşı yapılan bir dizi halk protestosunun neticesiydi. Bu intifada 11. Başbakan'ın Eylül 2000'deki provokatif eylemleriyle ateşlendi. Arya Sharon, güvenlik güçlerinin ve gazetecilerin yoğun bir şekilde hazır bulunduğu bir ortamda Mescid-i Aksa'ya girerek çevrede dolaştı. Filistinlerin bu eylemden kaynaklanan ilk ve elbette mantıklı öfkesi barışçıl gösteriler şeklinde baş gösterdi. Fakat bu gösteriler İsrail'in acımasız şiddet ve baskılarıyla karşılık buldu. İsrailler bu sert ve acımasız baskı Filistinlerin de tepki göstermesine sebep olmuştu. Bu tepki kendisini bölgenin en güçlü askeri gücü olarak adlandıran rejimin önünde intihar eylemleri şeklinde baş göstermişti. Filistinler için bu çalışma son sığınaktı. İsrail muhabirleri meşru Filistin intifadasını şiddet içeren bir hareket olarak göstermek mecburiyetinde kaldılar. Bu mesele sonraları birçok İsrail gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı. Bu kişilerden biri de bu rejimin ana ve en çok okunan gazetesi olan ve Son Haberler anlamına gelen Yedioth Ahronoth'un yazı işleri müdürü yardımcısı Daniel Doğdu. İkinci intifadanın ilk günlerinde İsrail medyasının yanlış bilgi üretmesi ve yayması hakkında bir kitap yazmıştı. Diğer tanınmış iki İsrailli gazeteci Ofer Shaleh ve Ravi Vadurker, Bumerang adlı kitaplarında İsrail ordusu müşterekurmay başkanı ve savunma bakanlığının bazı stratejistleriyle görüşmüş ve İsrail ordusunun 2000 yazında Hizbullah'ın Lübnan'daki aşağılayıcı yenilgisinden sonra hayal kırıklığına uğradığı sonucuna varmışlardı. Bu yenilginin İsrail ordusunu zayıf göstereceği korkusu hakimdi. Sonuç olarak bir güç gösterisine ihtiyaç duyulmaktaydı. İşgal altındaki topraklarda güçlerini ve hakimiyetlerini bir kez daha kanıtlamaları, örneğin İsrail'in yenilmez ordusunun ihtiyaç duyduğu bir tür saf güç gösterisiydi. Bu nedenle İsrail ordusuna Filistinlilerin barışçıl gösterilerine karşı tüm gücüyle tepki vermesi talimatı verildi. İşgalci rejim güçleri de aynısını yaptı. Ve Nisan 2002'de bir sahil beldesine düzenlenen terör saldırısıyla misilleme yaptı. İsrail, şehirleri ve insanlarla dolu Filistin'e mülteci kamplarını bombalamak için uçak kullandı. Evet, İsrail ordusu en ağır silahlarını masum ve savunmasız insanlara doğrultmuştu. Bu arada İsrailliler asılsız iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Onların iddiaları şuydu: Filistin tarafında konuşacak kimse yok. Bu Camp David müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail ve Amerika'nın başlattığı suçlama oyunuydu. Bu temelsiz iddia İsrailli, Avrupalı ve Amerikalı düşünürler ve analistler arasında popüler bir analiz olarak yeniden gündeme geldi. İsrail'in Oslo Anlaşması'na ilişkin kendi yorumunu Filistin'e dayatmaya çalıştığı aşikardı. Kendi işgallerini sonsuza kadar sürdürmelerine yol açacak bir yorum. Fakat bu defa Filistin'i suçlayarak, hatta onunla anlaşarak. Filistinli liderlerin İsrailler tarafından hedef alınarak şehit edilmeleri ve suikast düzenlenmesi çatışmalarda yeni bir olgu değildi. İsrail bu politikaya 1972 yılında Gashwan Kanafani suikastiyle başladı. Filistinli yazar ve şair Gashwan aynı zamanda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderliğinin de bir üyesiydi. Mayıs 2001'de Başkan Bush bir senatörü Batı Asya'ya özel elçi olarak atadı. Bu senatör yaptığı araştırmada savaştan Filistin'i sorumlu tutacak bir dayanak bulamadı. Diğer yandan Ariel Sharon'u Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek huzursuzluğu kışkırtmakla ve buranın ve Kudüs'ün diğer İslami bölgelerini kutsallığına saygısızlık etmekle bile suçladı. Kısacası güçsüz Yasser Arafat bile İsrail'in 2000 yılındaki Oslo anlaşmalarını yorumlamasının Filistinlerin normal bir yaşamına dair her türlü umudun sonu anlamına geldiğinin farkına vardı. Bu anlaşma bile Filistinleri gelecekte daha fazla acı çekmeye mahkum etmek anlamına geliyordu. Yasser Arafat da Filistin'i özgürleştirmenin tek yolunun İsrail'e direnmek ve onunla savaşmak olduğunu anlamıştı. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Oslo Anlaşması'ndan ve İsrail'in bu konudaki sahte yönlerinden bahsettik. Bu anlaşmanın Filistinleri İsrail'in taleplerini kabul etmeye zorlamak için gerçek bir barış sürecinden çok İsrail-Amerikan ortak çabası olduğunu belirttik. Filistinler için normal bir yaşam umudu. Bu anlaşma her şeyden önce Filistinlerin gelecekte daha fazla acıya mahkum edilmesi anlamına geliyordu. Ve daha sonra Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler bunu kanıtlamış oldu. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin bir başka bölümünde İsrail rejimine dair başka bir sahte efsaneyi sizlere anlatmaya çalışacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirterek ciddi su kriziyle karşı karşıya olan bazı bölgelerden örnekler verdik. Bu haftada aynı konuyu ele alarak kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ünlü Amerikalı uzman ve yazar Michael T. Clare, 2001 yılında Modern Çatışma Coğrafyası makalesinde dünya toplumuna uyarıda bulunarak şöyle yazdı: "Yakın bir gelecekte çatışan bölgeler belirlenecektir. Onlar potansiyel açıdan doğal zenginliklere sahiptir. Dünyanın birçok noktasında arz ve talep mekanizmasından doğan baskı ile birlikte nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi hayati maddelere ulaşmak iştahını kabartır. Bu yüzden enerji ve hayati maddelerin azalmasıyla geriye kalan kaynaklara ulaşma rekabeti yoğun şekilde şiddetlenecektir." Clare makalesinin devamında dünyada petrol tüketiminin artmasına değinerek şöyle yazdı: 2000 yılında günlük 77 milyon varil olan petrol tüketim miktarı 2020 yılında 110 milyon varile ulaşacaktır. Fakat petrol üretimi mevcut durumda artmakta olan talep süreciyle uyuşamayacaktır ve enerji münakaşası şiddetlenecektir. Fakat dünyada suyun durumu da pek umut verici değildir. Hali hazırda insanlar suların yarısını içmek, yıkanmak, gıda maddesi üretmek, sanayi ve benzeri için kullanıyor ve her geçen gün daha fazla su arzı zarureti daha da çok hissediliyor.
Makalede yeteri kadar suya sahip olan bölgeler dışındaki bölgelerde 2050 yılına kadar bu hayati maddeye ulaşmak için yoğun rekabet yaşanacaktır ve küresel ısınma gibi olaylar da suya olan talep oranını etkileyecektir. Yazar makalenin devamında Sudan ve Mısır, Siyonist rejim ve Suriye ile Ürdün, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak münakaşalara işaretle bunların da su savaşı için bir giriş olduğunu kaydederek suya insanlarına mavi gezegenin belirsiz geleceği hakkında uyarıda bulunuyor. Dünyada mevcut gerçekler dikkate alınırsa, biz istersek de istemesek de mevcut durumu anlasak veya inkar etsek de su krizi ciddi bir kriz haline geldi söylenmelidir. Bu şartlarda dünyanın her köşesinde ise su savaşlarının yaşanması da uzak bir ihtimalda değildir. Ve bir an evvel önlem alınmadığı takdirde ise dünya bu durumun kötü etkileriyle daha çok yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geçen bölümde de su üzerine dünyada yaşanan bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklara değindik. Bugün de diğer bazı örneklere işaret edeceğiz.
Önce Latin Amerika ve Bolivya'nın dördüncü büyük kenti Cochabamba'ya gidiyoruz. 1999-2000 yılları arasında Cochabamba'da kentsel su temin şirketinin özelleştirilmesine karşı bazı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteri seli ve polisin şiddeti su fiyatına karşı genel bir ayaklanma şeklinde tanımlandı. Gerginlikler yeni bir firmanın kendi ortağıyla bir baraj inşası kararı alarak su fiyatının artmasına sebep olmasıyla birlikte başladı. On binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü ve su krizi alanında en ciddi hareket olarak kayda geçti. Sonuçta yapılan şikayetlerin bir dış yatırımcının yeni bir anlaşmasıyla 2001 yılında sorun çözüldü.
Bir sonraki örnek Amerika'da ve Kaliforniya su savaşı ile tanınan hareketti. 19. yüzyılda Los Angeles kentinin tüm yönlerden gelişmesiyle bu kente su kaynaklarının eklenmesi öncelik olarak tanındı. Dönemin Los Angeles Belediye Başkanı Owens Vadisi'nden bir kanal ile Los Angeles'e su aktarılabileceğini fark etti. Kanalın yapımı ise 1913 yılında sona erdi ve o yıldan itibaren Owens Nehri'nin suyu Los Angeles'e akmaya başladı. Bu konu vadinin ekonomisinin yok olmasına ve çiftçilerin sorun yaşamasına sebep oldu. Sonuçta çiftçiler 1924 yılında kanalı tahribe giriştiler. Fakat Los Angeles su akımını koruyabildi.
Tahran Radyosu.
...1941 yılında Los Angeles yetkilileri Owens Vadisi'nin kuzeyini besleyen Mono Gölü'nün suyunu kanala aktardılar. Fakat Mono Gölü ekosistemi göçmen kuşlar için ve su seviyesinin azalması nedeniyle tehlikeli duruma geldi. Bu konu 90'lı yıllara kadar devam etti ve her iki taraf konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı Los Angeles kentini Mono Gölü'nden su aktarmayı durdurmaya mecbur kılınca göldeki su seviyesi de eski duruma geldi ve ekosistemde daha iyi bir durum aldı. Bu sefer Afrika'dan gelen haberler kara kıtada savaşın alevlendiğini yansıtıyor. Uzmanların araştırmaları ve eldeki bilgilere göre Nil Nehri suyu konusunda yaşanan savaş, Siyonist rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı bir plandır ve tabii ki Amerika'nın da bu komploda parmağı bulunuyor.
Etiyopya tarafından El Nahda, Bayojonan inşaatı bu çatışmanın bir başka şeklidir ve aslında sebeplerinden biridir. Fars Körfezi kıyısında olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Siyonist rejim ve tabii ki Amerika ile birlikte inşaatı için yardım ettikleri belki de dünyanın en büyük baraj. Mısır ve Etiyopya arasında söz konusu baraj ile ilgili müzakerelerin yenilgiye uğraması aslında kesin çatışma aşamasına geçiş anlamındadır. Bu yüzden uzun süreli yan etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Uzmanlar ve yorumculara göre Etiyopya tarafından inşa edilen bu baraj Mısır suyunu kontrol etme yönünde sert bir karardır ve Mısır'ın su yoksulluğu dönemine girmesine sebep olacaktır.
Bu konu Mısır'ın su hakkı ve yıllık payını garanti etmiyor. Bu arada Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan müzakereler ise her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır ve sebebi de bölgede kargaşa ve kaos oluşturarak bulanık sudan balık avlamak isteyen Siyonist rejimin komploları ve şom planlarıdır. Ürdün basınından Al-Gad Asya'da yeni su savaşı cephesi başlığı altında yayımladığı raporda Çin'i Doğu Asya bölgesindeki suları ele geçirmekle suçladı. Söz konusu raporda şöyle yazılıyor. 10 yıllar boyunca Çin kendi komşularını su ile ilgili önemli jeopolitik tehlikelere maruz bırakmış ve bu durumu komşularına nüfuz etmek ve uluslararası nehirler üzerine aldırmadan barajlar inşa etmek için kullanmıştır. Çin halihazırda tüm dünyadan daha fazla sayıda baraj yapıyor ve halen de baraj yapmaya devam ediyor. Öyle ki alt komşuları ve özellikle de Mekong Nehri havzasında olan Nepal ve Kazakistan'ı Çin'e bağımlı tutuyor. Çin şimdiye kadar su paylaşımı için herhangi bir ülkeyle anlaşma sağlamamıştır. Fakat bazı hidrolojik ve meteorolojik konularda ortaklık kaçınılmazdır. Böylece alttaki ülkeler sel olayını öngörüp önlem alabilirken aynı zamanda mal ve can kayıplarını en aza indirebilmek için plan yapabilirler. Buna rağmen bir konuda Çin benzer verileri Hindistan'dan esirgedi. Bu konu ise Hindistan'da sel uyarı sistemlerinin etkinliğini azalttı. Sonuçta bu yıl Hindistan'ın kuzeydoğusunda Brahmaputra Nehri vasıtasıyla akan suni yağışlara rağmen Tibet'in çıkışı ve Bangladeş'e girmeden önceki bölge daha önce benzeri görülmemiş sel ile karşı karşıya kaldı ve olan yıkıcı sonuçlar özellikle Assam bölgesini etkisi altına aldı.
Çin 1997 yılında uluslararası su yollarının taşımacılık dışı haklarına dair sözleşmeyi hayır oyu veren 3 ülkeden biridir. Söz konusu sözleşme ülkeler arası ortak havzalarda hidrolojik ve diğer bilgilerin düzenli olarak takasını öngörüyor. Buna rağmen Çin 5 yıllığına ikili bir anlaşma imzalamıştır. Böylece günlük olarak Tibet bölgesinde Brahmaputra 3 kontrol istasyondan Mayıs'ın ortalarından Ekim'in ortalarına dek tehlikeli ve yoğun yağışların yağdığı dönemde hidrolik ve meteoroloji bilgilerini Hindistan'a aktarıyor. Burada önemli olan konu hidrolik verilerin başka ülkelere bedava ve ücretsizce verilmesine rağmen Çin'in bu işlemi para karşılığında yapmasıdır. Halbuki su temini sözleşmesi açıkça bu konuda hiçbir masrafın ödenmemesini de belirtmiştir.
Böylece insan, hayvan ve bitkilerin yaşamında su ve hayati rolü açıklamayı gerektirmeyecek bir konu olduğu açıkça herkes tarafından bilinmekte. Fakat insanlığın mevcut durumu su kaynaklarının doğru yönetilmediği ve krizin yaşandığını gösteriyor. Öyleyse geç kalmadan bir çare bularak dünyayı daha fazla cehalet ve düşmanlık kuraklığına düşürmeyelim.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.